Merhabalar, Nipodo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yeni medya eğitimini konuşuyorduk. Yeni medya bölümünden mezun olan arkadaşlarla beraber, benim de mezun olduğum bölümden arkadaşlarla beraber yeni medya eğitimi üzerine konuşuyorduk. Yeni medya eğitimi nedir, nasıldır, ne getirir, ne götürür gibi düzlemleri konuşuyorduk. Bugün de yanımda aynı dönemde, yani yeni yaklaşık 1-2 hafta önce mezuniyetimizi kutladığımız Işıl var. Işıl, hoş geldin.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Hoş bulduk, selam.
Tahminlerime göre en eğlenceliğimiz, en keyifli, en gülmeli program bu olacak. Çünkü
Bakalım.
Işıl müthiş enerjik. Müthiş yeni medya gömmek istiyor.
Yeni medya değil, ben öğretmen, okul gömecek bir platform arıyordum. Verdiğin için çok teşekkür ederim.
Her zaman
18
abi.
yıldır bekliyordum bu anı. Hazırım.
Her zaman, her zaman. O zaman direkt başlayalım. Bir seni tanıyalım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Kimsin? Nesin? Necisin?
Ben de bunu kendime çok soruyorum bu hafta. Işıl ben. Yeni medya okudum. Ondan önce normal bir Anadolu lisesine gittim. Böyle kendime dair çok fazla bir şey yok. Bir ara gazeteciliğe hevesliydim. Bir iki staj yaptım. Bir pazarlamacı olarak bir yerde staj yaptım. Şu an iş arıyorum. İş arıyorum dediğim boş boş yatıp kendim için üzülüyorum. Yani.
Mezuniyet sendromu olarak.
Aynen. Çok çok kaybı değer bir şeyim yok hayatta.
O zaman şey sorayım ilk. Neden yeni medya bölümü? Yani neden yeni medya yazdın? Neden yeni medyaya yazarken motivasyonun neydi? Yani ne alaka yeni medya?
Ya ben küçüklüğümden beri gazeteci olmak istiyordum. Ama ben büyürken gazetecilikte yavaş yavaş ölmek değil de şekil değiştirmeye başladı. Gel zaman git zaman üniversite tercihleri geldiğinde de artık gazetecilik yazmanın bir anlamı yok. Bana istediğim kadar kapsamlı bir eğitim vermeyecek. Yeni medya yazayım. Muallak bir şey tamam ama en azından o şeyde karmaşıklıkta bir şekilde yolumu bulup istediğim yere çekebilirim diye yeni medya yazdım. Çok da pişman değilim şaşırtıcı biçimde.
Ben böyle bir cevap beklemiyordum.
Aynen ben de ama düşündüğün zaman şey yani o kadar pişman olacak kadar şey kötü bir bölüm değil.
Ya peki o zaman hafiften bir bölümden bahsedelim. Yani ne yeni medya nedir senin için? Ne yaptın 4 yıl boyunca? Hazırlığı da sayarsak 5 yıl boyunca.
Ne yaptım 4 yıl boyunca? Kadir Has bazında konuşacağım. Çünkü diğer yeni medya bölümlerinden hiç arkadaşım olmadı. Her şeyden az az serpiştirilmiş bir ders programımız vardı. Pazarlamacı mı olmak istiyorsun? O konuda da ders var. Girişimci mi olmak istiyorsun? Başlık olarak o konuda da ders var. Gazeteci mi olmak istiyorsun? O da ders var. Böyle böyle her şeyden bir iki ders alarak tamamıyla kafa karışıklığı içinde mezun oldum. Yani ders programı açısından yeni medya benim için içerik üretimine ağırlık verilen bir şey. İçerik üretimine ağırlık verdik eğitim boyunca. İşte sosyal medyada video yapmak olsun, gazete haberi tarzı şeyler üretmek olsun. Ben de bunun etkisinde kalarak herhalde o yöne doğru gittim. İçerik üretimine doğru.
Peki bu durumdan memnun musun? Yani bir şeyden bahsettin. Her şeyden ufak ufak aldığını bir programdan bahsettin. Bu durumdan memnun musun?
Notlarıma dönersem 3 saat not tuttum. Bak şimdi ondan bundan böyle azar azar ders programı yapma fikri bence gayet mantıklı. Hani bir öğrenci olarak da o kafa karışıklığına rağmen kendimi yönlendirme fırsatım vardı eğer değerlendirebilseydim. Şimdi bizim okul bazında konuşuyorum yine. 2 tane track yapabiliyorsun yeni medya okurken. Bir tanesi girişimcilik, bir tanesi gazetecilik, içerik üretimi. Girişimcilik track'inde aldığım derslerin hangisinde girişimlerden bahsedildi, hangisinde girişime dair ne öğrendin dersen hiçbir şey yok biliyor musun?
Girişim mi yok öyle bir şey.
Derse girip çıkmışım sadece ama bunda sorun bende mi derste mi bilmiyorum. Ama derste bayağı boş geçti o konuda. Yalan söyleyemeyeceğim. O yüzden o konuda şey yani girişimcilik açısından Kadir Has keşke böyle bir track koymasalardı bile yani. Sadece kağıt almış oldu bence bu track'i yapanlar. Ne kattılar kendilerine hiç bilmiyorum. Gazetecilik içerik üretimi tarafı bu çoğu seçmeli dersi zaten buna ağırlık verildi. Çok fazla gazetecilik bazlı ders, çok fazla içerik üretimine yönelik ders vardı. Bence bu da Kadir Has Yeni Medya'nın en güçlü yanlarından biri olabilir. Ama bu dersler de şey, temposu aşırı ağır dersler. Yani pazartesi derse giriyorsunuz, çarşambaya ilk taslağı isteniyor, şey, cumaya düzeltip teslim etmeniz falan bekleniyor. Normalde güzel, mantıklı böyle sizi gazeteci gibi çalıştırmaları, o toplantı ortamı bilmem ne. Ama ben pazartesi gazeteci oluyorum. Pazartesi öğleden sonra video editleyicisi, video kurgucusu oluyorum. Çarşamba günü akademisyen oluyorum. Böyle bir karmaşık ders programının içinde tempoyu tutturamıyorsanız benim gibi çoğundan ya kalıyorsunuz ya çekiliyorsunuz. Onurunuzla veya onursuzlukla.
Bu şekilde patlıyor yani ders.
Aynen. Yani giren öğrenci de bitiyor iş. Bu da beni çok sinirlendiriyor. Genel olarak eğitim sisteminde her şeyin öğrencide bitmesi. Bak çok ciddi bir şeye inanıyorum. Böyle üniversiteler kurulurken hocalar toplandı. Böyle karanlık, yeraltı, bodrum katta bir yerde. Bakın bu çocuklar bize liseden sonra bomboş gelecek. Bizim bunları bir şekilde idare etmemiz lazım. Biz bunlara yeniden okuma, yazma, hesaplama öğretemeyiz. Biz bunlara ne diyelim? Kendinizi geliştirin diyelim. Gerçekten ben lisede hiç kendini geliştir lafı duymadım. Sürekli üniversitede çıkıyor karşıma. Ya keşke durup kendimi geliştirseydim madem üniversiteye gitmek yerine bu kadar.
Peki nedir bu kendini geliştirin dedikleri düzlem nedir sence? Ne ya kendini geliştirmek nedir? Zaten üniversiteye kendini geliştirmek için gelmiyor mu insanlar?
He işte. Bak gene Kadir Has'a biraz şey olacak. Bizim zorunlu stajımız yok mesela.
Okul demiyoruz, problem yok.
Aynen. Zorunlu stajımız yok mesela. Staj yaptıkları ne olarak geçiyor? Kendini geliştirmek. Kendini geliştirmek nedir o zaman? Sürekli her derste kendini yırtıp bir şekilde bir bağlantıyı bulup ya da sürekli iş bağlantısı, etkinlik gezip bunları kovalayıp kendine bir staj ayarlarsa ki bu stajlarda da genelde bedava çalışıyorsun. Diğer insanların yapmak istemediği işleri yapıyorsun. Öğreniyor musun? Tamam öğreniyorsun da azıcık da para verseler yani.
Biz insana emek veriyoruz ya.
Yemek de vermesinler.
Hayır emek veriyoruz. Ama ya daha iyi bir noktaya değindin. Yemek de vermiyorlar yani.
Yemek vermesinler.
Nedir kardeşim bu gönüllü stajı?
Bundan sonra millet şey yapmasın. LinkedIn profilime gidip hangi kurumdan bahsediyorum diye.
Ay, o zaman şeyler alalım. Ne yaptın staj olarak? Belki kurum ismi vermeden bilmiyorum. İstiyorsan verebilirsin. Çok da aslında önemli de değil.
Versen sorun değil yani. Creator'dan diye Zorlu'da ofisleri olan aynı zamanda Zeynep Zorlu'nun da bulunduğu bir yatırım fonundan yatırım alan bir influencer marketing ajansında çalıştım. Orada çalışırken aynı zamanda Fuck Up Nights İstanbul'un etkinlik organizasyonunu yaptım. O iş çok garip bir işti ya. Gerçekten ben hayatımda o kadar çalışmadım.
Ne gelişti eline peki yani bu çalışmanın dışında?
Ne gelişti? Orada bak 3 ayda öğrendiklerimle okulda 2 sene geçindim. Her evde. Yapıştır YouTube. Influencer karşılaştırması. Influencer marketing. Ödev konusu mu lazım? Tamam bu stajdan bir şey bul. Etkinlik, girişimcilik. Etkinlikte dinlediğim konuşmalardan şeylerden. Gerçekten staj bittikten sonra da dedim. Staj bittikten 1-2 sene sonra da dedim. Yani o 3 ayda öğrendiğim kadar şeyi okulda öğrenemedim. Tam çok çalıştım ama onlar para ve yemek veriyordu. Ama değdi yani bir şekilde çalıştığıma. Ondan sonra 140 Jurnos'ta bir şey stajı yaptım. Yaz stajı. Orada
parasız ve emeği olmayan bir staj orası da bildiğim kadarıyla.
Yes. Ama bilerek girdik bu işin içine yani. O yüzden çok söylenemiyorum böyle içten.
Ya ama bu noktada benim görüşüm, yani bunu kabul ediyor oluşum burada bir sömürü düzeninin olduğunun aksine bir şey değil. Bunu biliyor olman da bir şey değiştirmiyor. Yine de burada bir
aynen
sömürüden bahsedebiliriz. O çok beğendiğimiz 140 Junos videolarının işte ara sahnelerindeki taramaların hepsi stajyerler tarafından ücretsiz emek karşılığında yapılıyor yani. Hani
aynen.
Ya hepsi demek doğru değil belki tabii ki de yani.
Hep şeyde kredi verme konusunda şey değiller hani videoların şey o jenerik kısımlarında stajyerlerin de adını görürsünüz şey yaparsınız da yani evet senin de dediğin gibi düzen bu bir yerde çalışıp atıyorum peki daha dönüp köftecide çalışsaydım elime asgari ücret geçer miydi 3 ay boyunca evet geçerdi ama 140'da staj yaptım diyemeyecektim. Para ve kendini geliştirmek bu staj konusunda özellikle çok fazla çatışıyor. Ben işte bu yüzden de yeni medya bölümünün aslında zorunlu stajı olmasını isterdim. Hani en azından sigortamız ödenseydi, en azından 140'da değil de belki de zorunlu stajım olsaydı bana daha büyük bir yerin kapısı açılabilirdi. Çünkü sigortamın ödeneceğini biliyorlar. Zorunlu staj olarak aradıkları zorunlu stajı olmayan insanlara başvuru bile yaptırmayan şeyler var, iş planları var. Yani zorunlu stajı olsaydı belki daha bir fırsat eşitliği sağlanabilir miydi bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Ya ben staj işini yani gönüllü staj işini saçmalık olarak buluyorum ama yaptım yani. Hani yapacak bir şey yok. Ama en azından yemek yedim ben yani o gönüllü stajım boyunca. En azından yemek yemiştim.
Saçmalık olarak görüyorum ama yaptım.
Ama yaptım yani ne yapayım. Öyle bir şeye heyecana geldik yaptık. Ama yani normal bir çalışandan farkın olmadığı bir düzlemde yani ne kadar stajyer de olsan ya emek verdiğin bir düzlemde hiçbir şey kazanmadın. Senin üzerinden işin döndüğü, işin yapıldığı noktada müthiş bir sömürü içerisindesin. Yani bu aslında şeyde değişen bir iş yok. İşte stajyerlikten çıkıp işte işe başladığın düzlemde de işte yeni medya alanlarının neredeyse hiçbirinde, hiçbir gazetede de, neredeyse hiçbir ajansta da zaten emeğinin karşılığını alabileceğin bir sistem yok. Yani
aynen.
Senin içeriye kazandırdığın paranın belki 50'de birini alıyorsun sen. Yani müthiş bir sömürü sistemi zaten sektör içerisinde devam ediyor yani.
Ya bu para nasıl nereye gidiyor? Kazanıyorlar, kazanıyorlar. Nereye gidiyor?
Güzel soru yani. Güzel soru. Nereye gidiyor yani?
Çalışıyor. Bilmiyorum.
Hiç, yani şey gibi bir sistem duymadım. Yani bu yeni medya alanlarında çalışan insanların neredeyse hiçbirinin mutlu olduğu bir iş kolu görmedim açıkçası yani.
Değil hiç mi? Müşteri de mutsuz, şeyi de mutsuz, şirket sahibi de mutsuz, yatırım alsalar da mutsuz, yatırım almasalar da mutsuz yani.
Herkes mutsuz. Yani müthiş bir mutsuzluk hakim sektörde. Ama şeye geri dönelim. Şimdi biraz şeyden çıkmış olduk.
Aynen.
Bu kısmından çıkmış olduk. Böyle okul içerisinde ne yaptın? Ya ciddi anlamda şey sormak istiyorum. Yani bu ders programlarından farklı olarak okul içerisinde ne yaptın? Nasıl geçti zamanın? Ya da okul dışında işte ekstra bir okul için çaba sarf ettin mi? Ekstra bir efor sarf ettin mi?
Ya ben okul kurumlarına çaba sarf etmeye karşıyım. O yüzden Kadir Has yararına çok fazla bir şey yapmamışımdır. Kulüplerde biraz takıldım. Orada girişimcilik vesaire çok da işe yaradı diyemeyeceğim.
Okula girdiğim andan itibaren işte salladığım bir kulüp olarak yani.
Pınar Hoca aynen. Pınar Hoca Pınardağ Veri Gazeteciliği dersini veriyordu. O dersi almak mesela hani okul içinde gerçekten yararlı bir faaliyete katkı sağladı.
Pınar'ın dersini bu arada şu ana kadar hiç övmeyen insan olmadı. Keşke alabilseydim Pınar Hoca'nın dersini.
Ya,
en büyük üzüntülerimden biridir okul dönemim içerisinde.
Yani bunu dinleyen ve Kadir Has Yeni Mendi'yi seçmeyi düşünen biri varsa Pınar Hoca'nın dersini bulun ve alın. O veri gazeteciliğine girmem konusunda çok yardımcı oldu. Onunla çeviriler yaptık, sunumlara gittik vesaire. Okulda bunun dışında çok fazla bir şey yapmadım. Doğruya doğru. Panorama'ya falan yazabilirdim belki, okulun dergisine, gazetesine, ama yazmadım.
Güzel. Peki ders içerikleri anlamında ne düşünüyorsun? Yani bir dönem şey hatırlıyorum. Okul gazetesinde yoğun olarak sadece okul gazetesine neredeyse odaklandığımız bir dönem falan vardı işte. Bu şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Yani okul içerisinde cidden eğitimi nasıl geçti? Şunu artık hani şey diyebiliyor musun? İşte yeni medya eğitimi aldım ve artık şu işi yapabilirim. Hani yeni medya eğitimi bana şu yetkinliği kazandırdı gibi bir...
Hayır diyemiyorum ona asla. Yani şu an ilk defa üniversite seçecek gibi kafam karışık. Bu ders konusunda da notlarıma geri döneceğim. Özellikle seçmeli derslerin adlarıyla içeriklerinin uyumsuzluğu. Yani yeni medya yönetimi yok. Dijital içerik yönetimi diye bir dersi ben iki kere aldım mesela. İki aldığımda da bambaşka derslerdi. Birinde sadece okulun online haber platformu Cibali postasına her hafta bir içerik üretmekti. Tamamıyla haber üretme üstünden gitti. Diğerinde daha çok YouTube ve sosyal medya platformlarında içerik planlaması yapmak vesaire. Ve bunun arasında sadece 1,5 sene var. Bu da iki ders, iki farklı şeyden aldığım, hocadan aldığım kısımlardı. Başka bir ders yine programlama vardı. Yeni medya için programlama. O dersi de iki kere aldım ben. İlkinde zaten insanlar ya AA ile geçti ya FF ile kaldı. Ben FF ile kalan şanslı kesimdenim. İlkinde sadece sohbet ediyorduk. Harika bir hocaydı. Ama ders içeriği açısından bir syllabus yoktu, bir düzen yoktu, bir çıkarım yoktu. Sadece sohbetten ne çıkarabilirsen o vardı. İkincisinde daha çok konular üstünden ilerledik. Az buçuk yazılıma dair, nasıl işlediğine dair en azından o tarz bir şeyler öğrendik. Ama genel olarak seçmeli ders sıkıntısı, seçmeli derslerin içeriklerinin çok fazla değişmesi, dönem içinde bile değiştiği oldu yani. Bir şeyle başlayıp bambaşka bir şeye geri döndüğümüz dersler böyle.
Yani çok basit düzlemde aslında işte bir oturmuş bir programdan bahsedemiyoruz gibi bir şey.
Aynen, benim anlamadığım, yani düşündüğüm bir nokta o. Bu programın sürekli değişmesi, Kadir As'ın kendini sürekli günceller, sürekli yeniler halde olması mı, yoksa hiçbir alanında dikiş tutturamayan Türk eğitim sistemimizin bir yansıması mı? Bunu anlamıyorum. Ama bir iyi yanı var. Dönem boyunca sorun yaşatan bir hoca olduğunda ya da dersin içeriği, notlandırılması vesaire sorun olduğunda bir dahaki dönem değişeceğini biliyorsunuz yani. Eğitim kalitesini dengede tutmak açısından bence güzel o kısım. Sürekli değişiyor olması.
Güzel. O zaman yeni bir mezun olarak, yeni bir yeni medya mezunu olarak geleceğe yönelik olarak ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Ne diyeceksin?
Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Başlamadan önce de konuşmuştuk. Gerçekten çöküş halindeyim.
Yıkım.
Yani keşke kuaför olsaydım. Babama şey diyorum, keşke bir tornaya falan verseydiniz. Elimde daha sabit bir meslek olurdu. Bilmiyorum, bir pazarlamaya doğru en azından böyle basit bir şekilde bir şirketin pazarlama sürecini nasıl yönettiğine dair bir fikrim olması açısından o tarz pozisyonları araştırıyorum. Çünkü yeni medyada evet çok fazla seçebileceğim alan var ama hepsinde pazarlama bir şekilde önüme gelecek. İlk etapta bu. Bu da okulun eksik kaldığı kısımlardan biriydi mesela. Pazarlamaya dair çok fazla dersimiz olmadı. Bunu da aradan çıkmış olayım.
Öyle yani şu an geldiğin düzlemde ne yapacağını bilmeyen bir mezun durumundasın.
Yes, aynen öyle.
Yani ben, ben de aynı noktadayım. Ben de aynı noktadayım ki yani kimle konuşsam zaten bölüm içerisinde kimle konuşsam aynı noktada anladığım kadarıyla. Yani ne yapacağını, ne olacağına dair kimsenin bir fikri yok gibi bir nokta söz konusu. Yani bu işte bahsettiğin işte o eğitimin bir sürü noktaya değinen kısmından mı kaynaklanıyor, yoksa işte biz öğrencilerin tamamen beceriksizliğinden mi kaynaklanıyor, bizim aptallığımızdan mı kaynaklanıyor? cidden burada bilmiyorum. Yani cidden bu benim için bir soru işareti durumda.
Yani hadi ben aptaldım da sen çift anadal yaptın, şey bölüm bilmem kaçıncısı oldun. Yani ben aptallığımı kabul ederim, okey, de sen de hala aynı sorunları yaşıyorsan belki de suçlu biz değiliz. Bak.
Güzel, güzel, güzel, güzel noktaya evriliyor işte.
Şimdi alamazsın, suçlayacak bir kanala ihtiyacım var. Önümüzdeki 10 dakika ağlarım bak. Yapmadığım şey değil.
Bu şey çok benim ağrıma gidiyor bir noktada. Yani ciddi anlamda ağrıma gidiyor. Çünkü gerçekten 4 yıldır Türkiye'nin belki de en iyi iletişim fakültelerinden birinden eğitim almış insanlarız. Gerçekten böyle. Ve iş çok garip bir boyutta. Yani ciddi anlamda garip bir boyutta. Hiç kimsenin ne yapacağına dair bir fikri yok. Yani biraz Buse ile olan programda işte Buse'nin o aslında zaten o motivasyonundan kaynaklı olarak yapmak istediği şeyi bildiğinden kaynaklı olarak bir şeyi yönlendirmesinden, kendini yönlendirmesinden kaynaklı bir şey vardı. Ama işte yeni medya bölümüne gelen insanların hepsinin farklı noktalarda buluştuğu bir düzlem vardı. Yani herkes farklı bir noktadaydı. Farklı durumda buluştuğu değil. Herkes farklı noktalardaydı. Herkes yapmak istediği şey çok daha farklı noktalardı. Kimimiz işte yazılımla biraz daha ilgilenmek istiyordu. Kimimiz işte gazetecilikle ilgilenmek istiyordu. Kimimiz girişimcilikle ilgilenmek istiyordu. Ki baktığında da yeni medya programı aslında bunu sunan bir program gibiydi. Yani her noktadan bilgi sahibi olabildiğin, her şeye ortaya bir mixlenmiş bir program atılan bir program gibiydi. Ama işte bu mezuniyet sonrası durumda, biraz da mezuniyet öncesi durumda da aslında bu böyleydi. Herkes şeyde serzeniş içerisinde. Abi biz 4 yılda okuduk da yani biz ne okuduk, ne yaptık yani hani.
Saydın ya, şimdi aklımda canlanıyor şimdi. Yazılımla ilgilenmek isteyen babasının şirketinde işe girdi. Girişimci olmak isteyen savunma sanayinde işe girdi. Bir girişimci olmak isteyen editör olarak işe başladı. Böyle hepimiz yavaşça sistemin girdabına doğru düşüyoruz.
Yani kim nereye tutunabilirse oraya tutunuyor gibi bir durumda şu an yani. Hani.
Aynen. Bizim bölüme özel mi? Genel olarak iş arayan insanların karşılaştığı bir şey mi? Bu daha onu anlayacak kadar işsiz kalmadım.
Dur daha yeni mezunsun. Bekle.
Aynen. Daha bak 31 Mayıs'ı say okulun bittiğini. Kaç? Bir buçuk aydır işsizim. Daha o farkı anlayamadım.
Güzel. Peki işsizlik dönemi nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun?
Ne kadar detay vermemi istersen.
Ne kadar istersen.
Bilmiyorum. Bir an elimde böyle Martini kadehi. Şey, kendi kendime şarkı söylüyorum. Çok mutluyum. Bir an böyle duvara kafamı dayayıp para hesabı yapıyorum. KYK borcum hala girilmedi oraya. O çok geliyor. Sürekli borcum katlanmasındadır. LinkedIn'e girince tansiyonum yükseliyor. Midem bulanıyor. Fiziksel tepki vermeye başladım bu sürece. Böyle işsizlik günlerim.
Çok standart şeyi sorayım. Okul içerisinde böyle herkese sordum çünkü bu soruyu. Okul içerisinde böyle İşte bu dersi aldım ve işte müthiş kafam açıldı, müthiş bir şey dersti. İşte acayip şeyler öğrendim, işte ufkum deli gibi açıldı falan dediğim böyle bir ders var mı?
Şey, Bülent Biko'nun Everyday Life Culture Society dersi. Adam zaten şey, Google'ladığınız zaman filozof diye çıkıyor.
Bayağı, deniz filozof.
Aynen. O dersi şey demişti mesela, siz bu vakte kadar büyük ihtimalle hiçbir klasiği okumadan geldiniz. Bu dönem okumazsanız bir daha da okumayacaksınız. Ben size bu temel sosyoloji fikirlerinden bazı klasikleri okutarak bahsedeceğim. Alabildiğinizi alın, isterseniz, istemezseniz okumayacağım derseniz bırakın dersi demişti. Aldım, şaşırtıcı biçimde bırakmadım. Kendime hala şeyim bu noktada. Ve Platon'un devletinden başladık. Daha modern zamanlara doğru ilerledik dönem boyunca. Gerçekten de adamın dediği gibi hani o dönem okumasaydım o klasikleri bir daha büyük ihtimalle dönüp okumazdım. Çok işe yarar bir dersti. Keşke zorunlu olsaydı yani. Bilmiyorum ama.
Ki bahsettiğin muhtemelen çoğu zorunlu dersten de iyi bir ders olabilir yani.
Aynen.
Bu noktada.
Yani zorunlu dersler de aslında. Zorunlu dersler hakkında ne düşünüyorsun? Aldığımız zorunlu dersler.
Ya benim okula dair şöyle bir yorumum var. Ya bizim bölümde her şey 101 tadındaydı. Her şey 101 tadındaydı.
Aynen.
Ve şey ya ben 4. sınıfa geldiğimde dahi her şeyi 101 tadında hissediyordum yani. O yüzden yani bir noktada işte şeydir çok klasik bir arkadaşlarım arasında şey geyiği var. Okul dışından olan arkadaşlarımda. Abi yani şey yani benim anlattığım düzleme göre yeni medya onların gözünde şu an böyle şey bir yıllık bir sertifika programı ya çevrilebilecek. Bir ders kıvamı, yani bir program kıvamında. Yani bir noktada katılıyorum buna, bir noktada katılmıyorum. İşte bu işte içeride aslında çok daha güzel şeylerin döndüğü, çok daha farklı şeylerin döndüğü bir bölüm. Ama işte çok her şey 101 tadında kalıyor gibi geliyor bana. Yani her şey için bir giriş var. Her şey için bir küçük bir bilgi seviyesine sahip oluyorsun her konu hakkında. Ama
Aynen.
hiçbir şeyle alakalı işte abi ben bu konuya vakıfım diyecek düzeyde eğer ekstra dışarıda çabalamadıysan bir şey sağlayamıyorsun yani.
Bak yine kendini geliştirmeye geldik işte.
Hayda.
Yani dönem şeyinde kendin uğraşmıyorsan ben bu alanda uzmanlaşırım. Okey, ben buna biraz daha çaba göstereyim. Şu yerde de şu stajı bulayım, şu yerde de şu etkinliğe gideyim demiyorsan dediğin gibi girişte kalıyorsun. Her şey hakkında fikrin var. Hiçbir şey hakkında uzmanlığın yok.
Ya ben şey noktasında çok kararsızım. Aslında eğitim dediğimiz şey böyle bir şey mi olmalı zaten kısmında çok kararsızım. Ya bir noktada aslında bu yapılanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. İşte senin yapabileceğin alanlarla alakalı, senin iş yapabileceğin, senin işte girişebileceğin alanlarla alakalı her şeyle bilgi sahibi olduğun düzlemde işte senin bir seçim yapman aslında sana bırakılması çok doğru bir iş. Yani sonuçta üniversite çağındasın işte ve bir şeylerin farkındalığında olan bireysin. Ve işte ondan sonra seçim hakkının sana bırakılması bana mantıklı geliyor. Her şey hakkında bilgi sahibi olup daha sonra senin yönelmen. Ama biz şeyden kaynaklı belki işte bu üniversiteye kadarki eğitimimizden kaynaklı olarak biz böyle bir eğitim görmedik. Bize işte ilkokulda da, lisede de, anaokulunda da verilen şey işte ortada bu var, bu kek var, bu kekin bu kısmını alacaksın
Aynen.
kısmıydı. Yani keki seni önüne konup işte ne bileyim yumurtanın unun sana konduğu ve keki al kendin yap. Ondan sonra beğenirsen yersin, beğenmezsin yeni kek yaparsın. Vari bir şey yaşamadık hiç. Ama işte aldığım yeni medya eğitimi böyle bir eğitimdi. O yüzden ben acayip afalladığımı düşünüyorum. İşte o yüzden de en büyük eleştirim olan her şeyin 101 tadında olduğu eleştirisini yapıyorum. Yani belki de bu bir eleştiri yapılacak düzlem değil aslında eğitimin olması gerektiği şekil.
Değil mi? Şey,
Ama bu şekilde yetişmedik.
aynen. Pişman oldun mu diye sormuştun ya işte. Bence asla pişman olamayacağız yeni medya eğitimi aldığımıza dair. Çünkü muallak, bu muallaklığını bilerek seçtik. Yani kafamız karışık. Bir dikiş tutturana kadar da hep kafamız karışık kalacak gibi.
İşte o dikiş tutturma aşamasındayken işte saçma sapan piyasaya savrulup yok olmak da işin şeyi, cabası. İşte böyle bir şey de olabilir önümüzde.
Ya ben hangi sektörden insanla konuşsam hepsi hayatının bir döneminde piyasanın kötü bir deliğine savrulup 1-2 sene geçirmiş. Özellikle ilk iş bulma konusunda. İş sahibi kimle konuşsam ilk işin asla istediğin gibi olmayacak. Asla hayal ettiğin gibi olmayacak. Hayal ettiğin yere girsen bile vesaire vesaire. Baya kötümser konuştular. O yüzden yeni medya bazında düşünemiyorum onu. Genel
Yani
olarak
zaten
durum böyle gibi.
yaşadığımız sistem içerisinde olay buradan ibaret yani. Çok farklı bir şey çıkmıyor dediğin gibi. Her sektör aynı hikayeyi yaşıyor. Her sektördeki insanlar aynı dertlerden muzdarip. Her sektördeki insanlar aynı problemlerle yüzleşiyor ama işte en azından bir şey daha konuya dair daha farkındalık yaşayarak insanlar piyasanın içerisine girebiliyor. Ama bu bölümde piyasada bir şeyler yapmak isteyen insanlar için bu farkındalık komple sıfırdan kurulacak düzeyde. İşte bu bana biraz problemli geliyor. Ya bu noktada benim bir piyasaya gibi, girme gibi bir derdim de yok. Sektörle girme gibi bir derdim de yok. Yani aslında çok da umurumda da değil
Söyleyip
bu.
söyleyip piyasanın göbeğine düştün ya Görkem.
Yani o dediğinde haklısın. Yani piyasanın göbeğinde kaldım. Bunda kesinlikle haklısın. İşte o şey bulduğum düzlemde işte eleştirdiğim piyasa düzleminden biraz daha farklı bir ekip bulduğum düzlemde evet orada biraz kaldım. Ama önümüzdeki günler neler getirecek kısmını bilmiyorum. İşte çabam piyasa içerisinde savrulmamak, piyasa içerisinde kaybolmamak, kendime yabancılaşmamak. Ama işte önümüzdeki günler neler getirecek kısmı çok büyük bir muallak. Çünkü her zaman istediğin gibi olmuyor her şey.
En böyle bulmaktan korktuğun iş ne?
Benim mi?
Hı.
En korktuğum iş herhalde saçma olabilir belki bilmiyorum ama bir kreatif
Aa.
ajansta bir kreatif ajansta çalışmak herhalde muhtemelen böyle en korktuğum, en kendinden nefret edeceğim belki işte gece yatağa yattığımda ulan ben ne yapıyorum deyip
Evet.
yastıma gömülüp ağlayacağım düzene geleceğim.
Olursun
Şekil olacak herhalde. Yani umuyorum öyle bir noktaya gelmem, öyle bir düzleme düşmem. Öyle bir düzleme geçersem bu podcast yayından kaldırırım.
ben bunun bir kopyasını alacağım ne olur. Seni tehdit ederim sonra. İşe yarayabilir. Benim sosyal medyacı olmak ya. Yeni medya
Aa.
mezunu direkt.
Yeni medya bu değil mi zaten? Yeni medyayı ailene nasıl açıklıyorsun? Bu güzel bir soru.
Ya babam hala bana Vodafone'da iş buluyor. Adam 5 senedir benim telefoncu olmayacağımı anlayamadı. Açık olmuyorum artık. Tamam diyorum. Burhan abi söyle. İş bulamam. Gelir satarım telefon yani sorun değil.
Yani herkesin bahsettiği düzlem buydu mesela. İşte benim de bahsedeceğim düzlem bu. Ben bölümü yazdığımdan beri, bölümü okumaya başladığımdan beri şeyle karşılaşıyorum işte. Yahu oğlum sen ne yapıyorsun? Hani ne okuyorsun sen yani? Ne yapacaksın? Ne olacaksın falan. Açıklaması imkansız bir bölüm. Cidden imkansız bir bölüm. Çünkü çok geniş bir bölüm. Her şeye değinen bir bölüm. Her şeye, her noktada bulunan bir bölüm. Ve bu noktada işte annenin güne gittiği ve gün arkadaşlarına oğlum şunu yapıyor, işte şu olacak dediği bir düzlem yaratamıyorsun. Ve bu ailevi bir sorun olarak karşına çıkıyor.
Yok ya ben direkt hepsini zengin koca bulacağım hayırlısıyla diye.
Güzel savuşturma.
Aynen böyle savuşturdum. Babama zaten bir şey demiyorum. Annem kabullendi. Şey değil yani. Bir iki an.
Okuyor bizim kız da okudu işte ya, diploma aldı.
Aynen. Yani bir süre darladı beni Facebook, Twitter diye. Bir süre ben onu darladım. Bu kadar örgü örüyorsun madem gel satalım diye. Girişimci de olamadık. Böyle kaldı.
Ne olacak peki bu işin sonu? Işıl, ne olacak? Bu işin sonu ne olacak?
Ne olacak? Bence
Ya
ikimiz
da
de...
bunu sormadan önce şu an bölüyorum çok çok
Yok yok.
pardon. Ama şeyi sorayım. Bunu sormadan önce bu ikinci soru olsun. İlk
Tamam.
soru işte yeni medyaya başlarken beklediğin şeyle çıkarken bulduğun şey birbiriyle örtüşüyor mu?
Girerken ne beklentim vardı? Dur bir hatırlamaya çalışayım. Girerken bir beklentim yoktu biliyor musun? O yüzden.
Altın bilezik olsun, diplomamı alayım.
Şimdi bak çıktım, şimdi de bir beklentim yok. O yüzden örtüşüyor aynen. Beklentim
Güzel.
üniversite tercihi yapın. Hiç değilse kafanız rahat olur. Örtüşüyor. Ne olacak dersen o soruya cevap olarak sen şimdi girdin bir ajansa ben de büyük ihtimalle o tarz bir yere girerim. Asgari ücrete boyun eğeriz. Mecbur, el mahkum. Bir iki sene sürünürüz. Bence yüksek lisansa kaçarız ikimiz de. Bir ama süreceğiz sektörün içinde o belli. Ama çok
Bir ucu
ilerleyebileceğimi
lisana.
sanmıyorum sektörde. O yüzden yüksek lisans. Şimdi ucundan kıyısından bir artık yeni İstanbul Üniversitesi falan. Var mı öyle bir üniversite?
Ya ya şey de çok problemli bir noktada kalıyorum işte. Yüksek lisansa böyle bir düzlemden bakıyor olmak da işte. O zaman yüksek lisans sonrası kurguladığın düzlem de aslında problemi çıkıyor zaten. Bu her şey gibi bir şey çıkıyor işte. Askerlikten kaçma hikayesi gibi bir şeye dönüyor yani.
Aynen. Ne yapacaksın?
Hayat bu be.
Sektörde yapmak istediğin çok yapmak istediğin vesaire bir iş var mı?
Benim yok.
Benim de yok. O zaman bir şekilde yani yüksek lisans aynı. Kaçış benim için. Ama düzgün bir alan bulursam severek yaparım büyük ihtimalle. Böyle yani. Çok bir beklentim yok gelecekten de.
Bayağı yılmış bir durumda görüyorum o zaman seni şu an.
Aynen. Biz yılmayalım da kim yılsın?
Hayda. Yıkıldık, yıkıldık. O zaman şunu sorayım. Yani üniversite düzleminde işte geldiğin noktayı anlattın. İşte başladığın noktayı da anlattın. Ve işte bunun öncesini sormak belki de. Yani lise hayatın nasıldı? Lisede ne yaptın?
Her saniyesinden nefret ettim. 4 yıl boyunca derste ölmek ve öldürmek istedim. Gerçekten Tekirdağ Anadolu Lisesi'nin buradan yetkililere sesleniyorum. Acilen ateşler içinde kalması, yok edilmesi gerekiyor personeliyle birlikte.
Neler yaşadın biz hayatında bu kadar sinir olacak
ya,
şekilde?
Ya bomboş ya. Bildiğin bir tane dil anlatım hocası vardı. Adam bir dergide editör olarak çalışıyormuş. O editörlük yapacağı şeyleri çıktı alıyordu derste bize dağıtıp teker teker. Biz onun için editörlüğünü yapıyoruz, noktalama işaretlerini vesaire düzeltiyoruz. O dergiye gönderip parasını alıyor.
Güzel.
Aynı adam kitap yazıyordu, kitabı deftere yazıyordu. Derste bizi bilgisayar laboratuvarına gönderip defterlerinden bilgisayara geçirip ona mail atıyorduk.
Güzel güzel bir lise dönemi geçmiş aslında.
Bomboş ya, bomboştu. Çok çok zorluyorum kendimi önünden falan geçerken duygulanacak mıyım acaba diye. Bak 5 sene oldu, bir damla gözyaşı yok.
Ya şeyden bahsetmedik aslında. Üniversite döneminde bir Erasmus dönemi geçirdin. Onun dışında bir bir Çin'de bir programa katıldın. Aslında bu işte okulun belki de bilmiyorum şey midir? Çin belki okulun bir avantajıydı hani Çin'e gidebilmen. İşte
Çin'de aslında gelenleri bilmiyorsun o yüzden.
Bunları dinleyebiliriz mesela. Önce bir Erasmus dönemini dinleyelim. İşte nasıl bir şeyle gittin, motivasyonla gittin, ne için gittin Erasmus'a, ne yaptın orada, nasıl geçti, nereye gittin?
Genel olarak dur önce şu krediyi vereyim Kadir Asa. Yurt dışı olanakları gerçekten iyi. Şimdi hatta okulu uzatıp Kolombiya'daki exchange programına falan gitsem bile diye düşündüm. Hani peşinden koşarsanız gerçekten iyi yurt dışı olanakları var. Bu bağlamda da herkes Erasmus'a gidiyordu. Şöyle bir baktım etrafıma.
Yok, ben neden gitmeyeyim?
Paris'te otostop çektim, bilmem nerede çadır kurduk, bilmem nerede şu katedrali gezdik falan filan. Ya dedim ne olacak, hibe verirlerse gidilir, görülür. Hiç değilse Avrupa Birliği sınırları içerisinde depresyona girerim, depresyona gireceksem de diye. Kalktım gittim, hibeyi verdiler sağ olsunlar. Güzel bir Erasmus dönemiydi. Bir başvuru aşamasında bir takım aksaklıklar yaşadık.
Bu her okulun muhtemelen en büyük problemlerinden biri.
Bu probleme senin katkın olmuş olması. Asla.
Benim burada bir katkım olduğunu düşünmüyorum ben ama.
Tamam neyse şey.
Benim yüzümden işte ders saydıramadınız. İşte benim yüzümden burada zorunlu dersleri tekrar almak zorunda kaldığınız bir düzlemi biliyorum.
Evet, onu da bahsetmeden geçmeyelim. Erasmus dönemi güzeldi. Bir de biz özel olarak bir ders programı hazırladık. Burak'la arkadaşımla aynı yere gittik Erasmus'a. En olabilecek boş ve kolay derslerden bir program hazırladık. O yüzden ortalamamı yükseltip geldim. Ve ben de gitmemek bir fırsat kaçırmak gibi yani üniversite hayatında niye gitmeyesin?
Ya o zaman senin için daha kültürel bir değişim programı kıvamındaydı Erasmus dönemi.
Aynen. Ve ona şey diyorum ben kişisel gelişim seyahatiydi benim için. Ben oraya
kendini tanıma seyahati.
Allah'ın varlığını sorguladım. Kocamdan boşandım. Gardırobumu yeniledim. böyle bir dönemde Çin'e gelirsek.
Evet, bir de Çin ziyaretin oldu. Bir Çin programına gittin.
Çin programı şeydi, 2 haftalık gezi kültür değişim programıydı. Kredisi falan yoktu, akademik bir şey değildi. 2 hafta Temmuz ayında Çinliler geldi, biz onları gezdirdik. Çinli öğrencileri İstanbul'da gezdirdik. 2 haftada biz Çin'e gittik birkaç ay sonra. Onlar bizi gezdirecekti. Ama bir takım organizasyon eksiklikleri nedeniyle biz orada bayağı mahkum hayatı yaşadık.
Harap oldunuz.
Sadece okul kampüsünde takılıp çok katı kuralları olan insanlar ve saat 11.30 civarı okula geri dönmemiz gerektiğinde okulun çitleriyle kapısını kapatmışlardı. Çitlerin üstünden atlamak zorunda falan kaldık. Bayağı kültür şokuydu. Yani Çin'e gitmesem de olurdu. Öyle diyeyim.
En azından görmüş oldum. En azından gitmedim demezsin.
Aynen. Bol bol para harcadım ben de sıkıntıdan. Garip garip eşyalar aldım. Evde mesela şemsiyem var. Çin şemsiyesi kırmızı. Neden aldın dersen yok bir sebebi.
Sadece gördüm ve aldım.
Aldım. Kendime ispatlamak için aldım.
Çin'e gittiğimin kanıtı olsun geriye döndüğümde.
Böyle.
O zaman Işıl'cığım, katıldığın için çok teşekkürler programa.
Ben teşekkür ederim beni ağırladığın, bana bir ses verdiğin için. Müteşekkir.
Ne zaman dert anlatmak istersen, ne zaman bir şeyler gömmek istersen ya da ne zaman bir şeyler övmek istersen de, dijitale dair bir şeyler övmek istersen de.
Çok sinirliyim. İlkokul üzerine bir bölüm yaparsam ona da gelebilirim.
Tabii ki. O zaman tekrar çok teşekkür ederim. Öpüyorum çok.
Ben de. Görüşmek üzere.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.